Ayrım 12.
Olmamalarına da sevindi. Bulsa ne konuşacaklardı sanki. Öyle işler tutuyorlardı ki umurlarında değil krom yasağı. Nasıl olsa kazançla çıkacaklardı bu işten. Hükümetin çizgisinde oldukça Alman almış, İngiliz almış, değişen bir şey yoktu onlar için. Onun da bir kaygısı olmamalıydı. Ortalığı bugün bozsalar krom satıldı mı yüklüce bir para geçecekti eline. İşi bozmaları için de bir neden yoktu. O istedikçe sürüp giderdi bu. Tanıdık yüzlerin gittikçe azaldığı park otelde bir şeyler içip geç döndü o gece. İçkiyle gevşemişti ya, gene de uzun süre uyku tutmadı gözü. Ayağı kayacakmış duygusundan kurtaramıyordu kendini. Sabah ona doğru kapının ziliyle kalktı. Kapıyı Mithat'tır diye açıp da karşısında Nazif Bey'i görünce ne yapacağını şaşırdı. Sevincinden, özür diliyordu Nazif Bey. Gerçekten Türkiye'de değildi. Görevi gereği gittiği yeri söylemedi. Salona aldı Nazif Bey'i. Banyoya geçip yıkandı çabucak. Kahvaltı için mutfağa geçiyordu ki oturttu Nazif Bey. 5-10 dakika konuşup gitmesi gerekiyordu. Tasalanmasına gerek yoktu Nadir'in. Şimdilik sabırlı olup beklemek gerekiyordu. Sıcaklar bastırıyor dedi. Adaya git istersen. Denize girer, güneşlenirsin. Yoruldun sen de. Dinlen biraz. Bir başka yere git. Adresini bildirirsin yalnız. Çok ciddiydi Nazif Bey. Gerekirse ararlar seni dedi. Peki kromlar? Bekleyeceksiniz şimdilik. Neyi bekleyeceğiz? İngilizler bizden mal alır mı? Niye almasınlar? Sana takarlar mı dersin? Duraladı Nazif. Görünmezsin dedi. Birden anımsamış gibi. Gerekirse Kurt Doğan Paşa'yla konuş dedi bıyık altı sinsi gülüşüyle. O bir yolunu bulup kandırır İngilizleri. Ona da bir şeyler çıkar. İşsiz güçsüz dolanıp duruyordur paşa. Olmazsa Amerikalılar var. Onlar alır. Ciddi mi söylüyordu şaka mı? Belli olmadan değiştirdi hemen. Hüsnü Melek Bey'in durumu nasıl? Pek iyi değil dedi Galip üzgünce. Atlatacağı benzemiyor. Allah'tan umut kesilmez. İş Allah'a kaldı yani diye mırıldanarak kalktı Nazif Bey. Dediğim gibi Nadirciğim sana izin. Çekil dinlen biraz. Verdiğin Charleston raporuna baktık. Doğru dediklerin. Bir bok çıkacağı benzemiyor o heriften de. Öyle bir dünya serserisi demek. Nuri yazıhanede. Keyfine bak, parayı düşünme. Öyle bir sorunun var mı? Yoktu. Elini sıkarken gülümsedi. Ah biri de bana böyle izin verse dedi takılır gibi. Ararım seni. Nadirliğini anımsatmaktan başka bir şey bırakmamıştı Nazif Bey çıkıp gittiğinde. Süleymaniye'ye asılan panoyu sormayı bile akıl edememişti. Gene de iyi gelmişti bu görüşme. Savaş durumu üzerine konuşmak da yararlı olacaktı. Nesi yararlı olacaktı? Hükümetin resmi ağzını yinelemekten öte bir şey söylenir mi ki? Sait'ten duydukların yetmedi mi ki? Gerçekten de dinlenmem gerek benim. Olaylar ne getirecek bakalım? Güçlü, sağlıklı olmam gerek her şeyden önce. Necdasının da canı cehenneme, Kurt Doğan Paşası'nın Nebilesi'nin de, Mithat'ının, Sait'inin de. Öğlene doğru elinde küçük bir valizle evden çıkıp yıllardır yapmadığı bir dinlenceyi başlattı o gün. Gövdesinin de ruhunun da böyle bir gevşemeye nedenli gereksinimi olduğunu, kafasını hemen de hiçbir şeye takmadan kaygısızca atlayıp kulaçlayarak kendini mavi sulara bıraktığı deniz kıyısında, güneşin altında kumlara uzandığı günler boyu daha iyi anlamıştı. Temmuz sonlarına doğru Hitler'e yapılan suikasti radyolardan duyduğunda Suadiye'deki otelin terasında akşam yemeğini yiyordu. İrkilmesi hiç uzun sürmedi. Belli değil miydi işin buraya varacağı? Von Papen'in Marmara'daki kotrasından inip Amerikan ajanıyla adada gizlice buluştuğu gün başlamıştı o hayınlık. İçinde bir burukluk kalsa da batan akşam güneşine dalıp ağır ağır yudumladı rakısını. Manikyan da boşuna konuşmuyordu demek. İncesini biliyordu herif. İnönü için dedikleri de pek boşa benzemiyor. Bolşevikler ilerliyor Avrupa içlerine doğru. Peki nereye varacak bu işin sonu? Nereden ince ise oradan kopsun. Sızı duydu içinde. Adada, Tarabya'da, Suadiye'de, Caddebostan'da. Çeşitli otellerde günler geçerken ara sıra Nuri'nin genellikle beklediği yazıhaneye, kiminde de eve uğruyor, birkaç saat kalıp ayrılıyordu. Arayıp soran yoktu pek. Mithat Bey telefon etmişti birkaç kez. Nerede olduğunu bilmiyorum demişti Nuri. İyi demişti. Durmuş gibiydi her şey. Varı yoğu kroma yatırılmış ortaklıkla, Bu para kasaya dönmeden yeni bir işe atılmak göze alınamazdı. Hüsnü Melek Bey'i yokladı bir gün evinde. Kalp yetmezliği çıkmış bir de. Canından başka şey düşünmüyordu adam. Tutamadığı gözyaşları içinde iki yana sallanıp duruyordu Şerife Hanım da. Pek tatlı geçmiyordu günler. Adadaki otelde üst üste iki sabah kandırdığı oda hizmetçisi. Orta yaşlı Rum madamdan başka kadın da çıkmamıştı karşısına. Ayaz Paşa da bir günler Mithat'ın çeke çeke götürdüğü paraları Mithat ödemişti. Bir lüks randevu evine gitmeyi düşündü bir ara, vazgeçti. Bu işi parayla yapmak alışkanlıklarına ters düşüyordu. Dinlenmekten yorulmuş, sıkılıp bunalmaya başlamıştı artık. Sait telefon edince şaşırmadı o sabah. Hitler'e suikastten sonra bekliyordu. Gördün mü deyip kasılacak hergele. Biraz takıldı galibe. Bu sıcaklarda işten güçten ana sağlıyordu onların. Beyimiz de plajlardan plajlara. Sen de gel oğlum, bağlayan mı var? Gelmişti bile. Otelin resepsiyonundan telefon ediyordu. Çabucak giyinip indi aşağıya. Bahçede uzak bir masada oturuyordu Sait. Kahvaltı etmemişti o da. Garsonlar masayı donatıp uzaklaşınca söze girip suikastten açmasını bekledi Galip. Sait o her vakit oburluğuyla yiyeceklere saldırıp sessizce tıkındı bir süre. Hızını almış gibi duralayınca ''Necla'yı gördün mü?'' oldu ilk sorusu. ''Yo, çıktı mı ortalara?'' Duymamıştı sanki. ''Çoktan çıktı'' dedi Sait. Boğazına takılan lokmayı sütle indirdikten sonra ''Bir gariplik var o kızda'' dedi. ''Nasıl?'' ''Nasılını bilemem daha'' dedi. ''İzleme raporları geliyor bakalım. Eski evinde kalmıyor. Bir şeylere bulaştığı kuşkusu var. Sen görmedin demek.'' ''Bilmem, olmadı'' dedi önemsemez biçimde. ''Kimmiş bulaştığı komünistler?'' ''Zırt pırt konuşulmaz bu konular Galip.'' ''Niye açtın öyleyse?'' dedi Galip kışkırtmak için. ''Kötü mü ettik? Senin de gözüne çarpan bir şey varsa yararlı olur'' dedim. ''Oh, bedava size çalışacağız yani.'' ''Parça başı bir şeyler öderiz canım'' dedi Sait alaylı sırıtışla. ''Önemli haber getirirsen daha çok alırsın. Bizim işler böyle. Al gülüm, ver gülüm.'' Şeref Bey'le Kurt Doğan Paşa'yla Charleston'la ilgili bir bir elinden geçmiş o saçma sapan, kuruntu yaratmaktan öte sonuç vermeyen izleme raporlarını anımsıyordu Galip. Şu sırıtık bakışına herifin, o ki açtın biraz daha ipucu ver de biz de daha ciddi tutalım işi. Galip'in inceden alaylı bakışına tepki gösterir gibi yüzü değişti Sait'in. Çocuk oyuncağı değil bu Galip dedi, çok gizli yürütülüyor bu iş oğlum. Benim memurum bile bilmez çoğu şeyi. Halil diye bir oğlanı arıyor bizimkiler. Beyazıt'ta görülmüş en son. Kaybettirmiş izini. O eve girdiği sanılıyor. Halil mi? Başını salladı sessizce. Bazı kuşkular var dedi. Turgut'la yakın arkadaş oldukları saptandı. Maha'da bilgi verildi. Çok yönlü başladı izleme, soruşturma. Necla'yı anlamadım ben. O eski evde bir şeyler dönüyor. Kız da bu işin içinde. Öyle görünüyor. Görünüyor ne demek, arasanıza evi. Yukarıdan bir bakışla senin aklın bu işlere ermez oğlum dedi Sait. Tencere kaynamadan ateşten indirilmez. Önemli bir söz etmiş olmanın bilgiçliğiyle bakmaya başladı gene. Dibi tutarsa güldü Sait. Kokusundan anlarız dedi. Ateşi bizde. Sizin ateşinize. Temmuz ayında pek görülmedik üst üste bastıran sağanak yağmurlardan yarı boştu otel. Kahvaltıya inenlerden Sait'i tanıyan birileri uzaktaki masalardan yan yan bakıp fiskos ediyor gibiydiler. ''Kızıl bayrak asanları yakaladınız mı?'' ''Amma sorguladın'' dedi Sait. ''Düğümü çözmeye çalışıyor arkadaşlar, iş başımızdan aşkın. Yurtseverleri toparladınız hemen.'' Dikeldi birden Sait. ''Böyle konuşma Allah'ını seversen'' dedi. İnönü bas bas bağırdı bunlara. ''Vatan hayınlığına düştüler'' diye. ''Yalan mı söyledi adam?'' Sen de tutturmuşsun ikide bir yurtseverliğini biliyorum ama takmışsın kafayı tek yanlı. Gördün kıl payı kurtardı Hitler. Götürüyorlardı herifi. Yapma rica ederim. Akıllı adamsın biliyorum. Üzülüyorum valla. En yakın arkadaşlarımıza anlatamazsak. Almanya bitti oğlum. Gerçekten sinirlenmişti Sait. Üstüne varıp kavga çıkarmanın yararı ne bu aptalla? Sessizliği Sait bozdu. Yeni ayrımına varmıştı sanki. ''Sen iyi yanmışsın'' dedi, gönlünü alır gibi. Ne vakit işbaşı yapıyorsun?'' ''İş mi bıraktınız? Kromlar da kaldı. Bu sıcaklarda gidip ne yapacağım yazıhanede?'' Üşeniyor gibi bir iki kımıldadıktan sonra Ağlamayın oğlum diye ağırdan kalktı Sait. Öte yan daha çok para verecek. Hepsini alacaklar kromların. Bir şey bildiğinden mi söylemişti, yakıştırıyor muydu belli değildi. Sağ ol Galipciğim diye uzattı elini. Aç karnımı doyurdun. Konuştuklarımız aramızda. Hemen telefonu açıyorum Necla'ya, uyanık ol, geliyorlar diyeceğim. Aldırmaz gülümsemeyle yürüdü Sait. Baş güvenlikçinin sabah sabah gelip otelde kahvaltı ederek Galip'le söyleşiye oturması, yalnız çalışanların değil, oteldeki herkesin gözlerini üzerine çevirmesine neden olmuştu. Sait kapıda bekleyen korumalarıyla resmi plakalı arabasına atlayıp ayrıldıktan sonra bir ağırlık gibi duyumsamaya başladı üstüne üşüşü veren ilgiyi. Tadı kaçtı buranın. Valizini toparlayıp öğleden sonra ayrıldı otelden. Eve gelince telefon edip durumu sordu Nuri'ye. Bildiği gibiydi. Yalnız Salim Başkur aratmış. Tarabya'daki konak otelde olacakmış yarın Salim Bey. Ararsa sevinecekmiş. O da sevindi bu habere. Merak da etmişti. Ne kadar olmuştu Salim Bey'le görüşmeyeli? Mansur'u aradı. Rektörlükte toplantıdaymış. Telefonu kapatınca sıkıntı bastı içine. Bir tata mı telefon etseydi? Çoktandır aramamıştı Mükerrem Hanım'ı. Ona mı açsaydı bir? Hüsnü Meleğin durumunu da öğrenirdi ondan. Hasta evine gitmeyi eğrilmiş kuru değnek gibi yatan Hüsnü Melek Bey'le Şerife Hanım'ın umarsız, boş bakışlarıyla karşılaşmayı göze alamazdı bugün. Kanepeye uzanıp Cumhuriyet gazetesine göz atmaya başladı. Hitler suikastçılarının bir bölümü canlarına kıymışlar, iyi etmişler. Ulaştırma Bakanı Ali Fuat Cebesoy, deniz yolları gemilerinin Karadeniz'e yolcu taşımasına izin verilmeyeceğini açıklamış. Basına, Almanlar bir halt eder diye mi korkuyorlar? Belki de bir şeyler döndürüyorlar gene. Necla'ya takılıyordu kafası. Sıkı izlemeye almışlar demek. Yediği bir nane varsa buldu belasını. Bulsun canı cehenneme. Bizimkilere de duyurmuşlar olayı. Nazif Bey'e gitmiştir bilgi. Bizim Nuri Bey'e söylemişlerdir belki. Bana söyleyecek değiller ya. Sait ne dedi? Memurlarından bile gizliymiş. Nuri'nin yanında memur sayılıyoruz demek biz de. Ne yapalım? Üzülelim mi yani? Çok geç yatmıştı dün gece. Uyku bastırıyordu. Dalıp gitti kanepede. Şaşırdı uyanınca. Altıya geliyordu. Karışık düşler içinde nasıl uyuyakalmıştı böyle? Telefonlar çalıp durmuştu uykusunda da. Uyanamamıştı sanki bir türlü. Duş alıp çıktı evden. Güneş batıyordu sinsi bir esintiyle, günün ağır sıcağından sıyrılma çabasındaydı kent. Berlin'in yaz akşamlarını anımsatan bir şey vardı İstanbul'un bu saatlerinde. Ayazpaşa'daki tipik Alman yapısı Alman konsolosluğunun önünden geçerken daha da arttı bu duygusu. Hemen her gün uğradığı Kurfürstendamm'daki karşılıklı kahveler bombardımanlardan bir yığın yıkıntıymış diyorlardı şimdi. Daha güzelini getirecek umuduyla ne güzellikleri götürmesine katlanılırdı şu savaşın. Salt bu yıkıntılar mı kalacak o güçlü Almanya'dan? Olabilir mi böyle bir şey? Tarihin hangi mantığına sığacak bu? Tüm Avrupa Bolşevikleşirse bizim ülke ne olacak peki? Amerika kıtasına çekip gider, İngiltere adasına kapanır, dünya kendi derdine düşerse, öyle olacağı da besbelli, biz ne yapacağız o yedi başlı canavarla? 5-10 dakikalık görünümüne güç dayanılan Reşat Fuatların emrine gireceğiz. Batsın daha iyi bu ülke. Batmış demektir. Başka nasıl batar bir ülke? Böcek sürüleri gibi üşüşecekler tepemize. Kendilerini doğru dürüst yönetemeyen işçiler yönetecek bizi. Eşit olup aynı maşrabadan su içeceğiz bir sürü pislik herifle. Şu Beyoğlu Caddesi'ndeki iki yanlı güzel mağaza vitrinleri bile uzak bir düş olacak. Çok mu karamsarım? İmser olmak için o kadar az neden kaldı ki? Savaştan önce Moskova'da ateşelik yapmış bir emekli Alman subayının, Nazi de değildi adam, Berlin'de tanıdık bir tüccar ailenin akşam yemeğinde anlattığı Sovyet Rusya anılarını anımsadıkça daha da kararıyordu içi. Hele oralarda uzun yıllar yaşayıp savaşta Almanya'ya sığınmış Tatarlardan duydukları, burada hiçbir olmayacak onların at kafandan, git bir bira iç, fischer'de, kızarmış patatesli şinisselye, kırmızı turplu salatalı, bir de şutrudel, cappuccino bir de. Bakarsın bir de tanıdık Alman kızı çıkar. Tünel tramvayından inip ara sokağın içindeki Fischer'e yürürken içi yenilenmiş gibiydi. Pek az kişi vardı girdiği izbece lokantada. Duvarda dönüp duran vantilatör salona yerleşmiş ılık havayı dalgalandırmaya yarıyordu. Garson kızın gösterdiği duvar dibi boş masaya otururken ceketini çıkarıp yandaki sandalyeye astı. Birasını yemeğini ısmarladı. Kız ayrılırken bir göz attı lokantaya. Mutfak kapısına yakın köşedeki yuvarlak masada kadınlı erkekli birileri, öteki birkaç masada da biri çocuklu Alman aileler vardı. Kızın getirdiği camları terlemiş koca bardaktaki buzlu birayı ağır ağır yudumlayınca gövdesine yayılan serinlikle tatlı bir düşe kayar gibi duyumsadı kendini. Bir kez daha dönüp baktı ardında kalan yuvarlak masalı köşeye. Berlin'de sık gittiği Kneipe'ye benziyordu. Kahkahadan geçilmezdi orada. Bunlar küskün gibi oturuyorlar. Salon küskün, yalnız onlar değil. Tünel tramvaylarının ara sıra derinlerden yankılanan, raylardaki gıcırtılı sesi de olmasa ölü evi. Daha erken, birileri gelir, değişir havası. Değişeceğe benzemiyor, küskünlük tüm dünyada. Kızarmış patateslerini, nar gibi şinitselini, kırmızı turplu salatasını ağız dolusu çiğneyip, buzlu birasını yudumlarken küskün dünyadan ayrılmanın tadıyla gevşedi ağır ağır. İkinci birada iyice kendini bulur gibi oldu. Böyle bu dünya. Bilinmezlerle dolu. Bir de bakmışsın, yarın yepyeni bir silah, çişi gelmişti. Bira içtin mi tuvalete yakın olacaksın. Böbreklerim yıkanıyor, iyidir. Tuvalete geçerken şöyle bir baktı yuvarlak masadakilere. Asık yüzlü Almanlar. Tuvaletten dönünce de baktı gözücüyle. Birileri daha gelmişti yuvarlak masaya. Seçemedi kimseyi. Öteki boş masalara da gelenler vardı. Loş salondaki sıkıntılı durgunluk yumuşamış, yalnızlığı ufak ufak sarsan mırıltılı yakınlığa dönüşmüştü. Nara atar gibi coşkulu kahkahalar duyulurdu burada eskiden. Bir bira daha içti. Strudel'ini yiyip kapuçinosunu yudumlarken hesabı istedi garson kızdan. Epey geç olmuştu. Çıkmadan bir kez daha uğradı tuvalete. Dönüp sandalyeye asılı ceketini aldı. Giyiyordu ki birinin yardım ettiğini duyumsayıp döndü. Charleston'du. Madensi parıltılı bakışlarında hiç görmediği sıcak bir gülümsemenin yakınlığı ile ceketine el atmış, giyinmesine yardımcı oluyordu. Gülerek giyinirken, ''Oo, danke schön'' diye karşılık verdi o da. ''Hiçbir şey değil.'' Hep Türkçe konuşmaya üzenir bu herif, hep de canını okur Türkçenin böyle. ''Ben de çıkıyorum. Ne iyi uldu, rastladık.'' Ya iyi olmaz mı? Ben de özlemiştim seni. Casus olarak bile fos çıktın. Düş kırıklığına uğrattın bizi. Neyini özleyeyim senin? Allah'ın salağı. Asmalı mescidin ay ışığı altında, gece ıssızlığındaki yarı karanlık arka sokaklarında, Beyoğlu'na doğru yürürlerken direk gibi uzun boyu, uzun adımlarıyla yanı sıra giden herifi yadırgadı birden. Kazıklı Voyvoda diye bir hortlak romanı okumuştu çocukluk yıllarında. Onu anımsatıyordu. Geceleri böyle ay ışığında çıkıyordu o da. Güldü içinden. Yalan değil, mezardan çıktı bu herif de. Gözlerini kapıdaki deliğe dikmiş bakarken ilk kez gördüğüm, kapatıldığı hücre mezar değil de neydi? Canlı canlı gömülmüştü hem de. Oradan çıkmış, ortalarda dolaşıyor işte hortlak. Epey içmiş mi ne? Biraz tekliyor gibi adımları. Tökezlememek için durmuş gibiydi Charleston. Dönüp Galip'e baktı, eğildi üstüne doğru. Bir giz verecekmiş gibi biraz da boğuk bir sesle. Ben seviyorum nasıl de siz diyorsunuz. Tek başına öyle insanlardan. Yalnız konuşması mı eğilince alkol bulutu çarpmıştı yüzüne Galip'in. Size de ondan dör seviyorum ben. Ville Duncan, Herr Bjornston. It's very kind of you. Yarı Almanca, yarı İngilizce söylemesi işi biraz alaya almak içindi. Tam yürüyecekken durup döndü adam. Benim adı, siz diyeceksiniz, Charleston. Dona kalmıştı Galip, renk vermemeye çabaladı. Nereden bilirdi bu adam Charleston'u? Uyandırdığı tepkiyi umursamadan yürümeye koyuldu Charleston. Rastlantı mıydı yoksa? Adındaki ses benzerliğiyle uydurulmuş sözcük başkalarının da başvurduğu kolaylık olmasındı. Sizi tanıyor biz Nadör Bey. İrkilerek durup kaldı karanlık sokağın ortasında Galip. Biz diyor herif, Nadir Bey diyor. Toparlanmaya çalıştı. Yöresine bakındı, başına bir şey gelecekmiş gibi. Bir iki adım ileride durup dönmüş, gözlerini Galip'e dikmişti Charleston. Yürü Yönöz dedi kendine güvenli yumuşak bir sesle. Bir adım yaklaşıp ekledi aynı yumuşaklıkla. Be calm my friend, this is my way, mit der Tür ins Haus fallen. Sakin ol dostum diyordu herif onun yaptığı biçimde Almancayla İngilizceyi karıştırarak. Onun yolu da buymuş. Paldır küldür söze girermiş böyle. Nasıl davranacağını bilemiyordu Galip. Herifin ağzındaki devlet gizi değil mi? Kim bilir benim nadir olduğumu bizim örgüttekilerden başka. Anlamazdan mı gelmeli? Ağzımı arıyor herif. Aklından geçenleri okumuş gibi bir adım daha yaklaştı adam. Gözlerindeki madensi parıltı daha iyi seçiliyordu şimdi. Ich werde niemals fragen. Ne var ki var söyleyeceğim ben. Siz dinleyecek o kadar. Ich bin nur ihre Freund. Believe me my friend. Hiçbir şey sormayacakmış bana. Dostummuş yalnız. Ona inanayım diyor. Nasıl inanacağız? Anlamadığı bir dilden. Norveççe miydi? Bir şey söyler daha söyledikten sonra never diye İngilizce başlayıp Türkçe sürdürdü. Never söylemeyecek. Sen başkalardan yana. Ne için diyor? Nasıl diyor siz? Ben sana ne yapıyor? Bir torpil. Kendini saklayacaksın diyor. Arayacaklar seni. Ne diyor sana ben? Konuşmayacaksın. Kötüdür sana olacak konuştun. Yazıktır. Duyacaklar. Dikine bakır yüzü dişlerini ortaya vuran bir gülüşle genişledi. Daha da boğuk bir sesle uyarıp gözdağı veriyor. Şaka mı yapıyor herif nedir? Toparladı kendini Galip. Niye şaşırıyorsun ki? Karşı gizli örgütlerin adamı diye kuşkulanıyor muydunuz? Açıkladı işte. Niye açıklıyor peki? Düğün değil, bayram değil de beni seviyormuş. Arayacaklar diyor. Kim arayacakmış? Sormayacaksın. O da sormuyor sana. O eğri böğrü Türkçesiyle sık sık Almanca'ya, İngilizce'ye girip çıkarak, ara sıra ne olduğunu anlayamadığı başka dillere de döndürüp, Arapça sözlerde etti bir ara, kimi yerlerde önemini belirtmek için vurgulamalarla ağır ağır anlatıp duruyordu Charleston. Almancayı, İngilizceyi de belki böylesine perfect konuşuyor da Türkçeyi niye diye çekerek rezil ediyor bu herif. Daha önce kulağına batmamıştı pek. Böyle uzun konuşma geçmedi ki daha önce. Güzel güzel anlatıyor işte. Şuna buna değinmelerinden kısa yaşam öyküsü çıkmıştı doğruysa. Annesi Polonyalı bir Katolik. Babası Norveçli balıkçıymış. Dinsiz bir komünistmiş hem de. Babasını pek sevmemiş ya. Dinsizliği babasından geliyormuş. İngilizlerden, Ruslardan bir de Romenlerden nefret ediyormuş. Almanları da sevmezmiş pek. Dünyanın başına bela, burnu havada. İngilizleri tepeleyecek diye beklemiş Almanları. Olmamış alas. Aptal çıkmış Hitler. Savaş bitmiş artık. Sonrasıymış önemli olan.